13. ayrım, sayfa 276. PKK söylemi dışında konuşmak zordu. O dönemde Güneydoğu'da PKK çizgisini savunan, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan, yeniden kurulan partiler dışındaki partilerin de bağı zayıfladı. Bu partiler bölgede desteklerini kaybettiler, siyasal olarak bir anlamda koptular. Sadece devletin hizmet çalışmaları değil, diğer partiler için siyasi faaliyette bulunmak da zordu. PKK'nın da amacı buydu herhalde. Evet, üzüntüyle de söyleyeyim, bütün bu işler olurken burada siyasi partiler faaliyetlerini bir yerden sonra sürdürememişlerdir. Zamanla, bilhassa 2000'li yılların başından itibaren sükunete gitmiş olmasına rağmen siyasi partilerin gördüğü hizmetleri, görmesi lazım gelen hizmetleri görmek imkanı olmamıştır. Esasen böyle de bir hava yaratılmıştır ki o örgütün bağımsız devlet felsefesini veya hedefi dışında buralarda konuşmak da o kadar kolay olmamıştır. Şimdi şunu söyleyeyim, birçok kere de söyledim. Üzüntüyle söylüyorum, burada zaten son seçim de onu göstermiştir. Kendilerinin siyasi partisi dışında siyasi parti yoktur. Devlet burada yalnızdır, devlet askere yöneticiye kalmıştır. Ve tabii ki mahalli görevlilerin vesairenin de bu baskı altında ne çeşit çalışabildiği de şüphelidir. Kendi partileri dışında siyasi bağlantı kesildi diyebilir miyiz? Mesela CHP burada oy alırdı. Yok CHP, DP de yok, ANAP da yok, dün vardı. Ama 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP oy aldı bu bölgeden. AKP'nin DTP karşısında iyi oy almasını bazı çevreler olumlu bir gelişme, hatta devlete, ulusal birliğe bağlılık olarak yorumladılar. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Artık AKP'nin aldığı oyun altını çok iyi bilmiyoruz. Tabii ki yine herkes orada öbür tarafa geçmiş manasında söylemiyorum. Yani herkes bu Kürtçülük hareketinin yanına geçmiş olarak söylemiyorum ama açık seçik görülüyor ki siyaset burada işlemiyor. En büyük yara budur. Siyaset işlemiyor. Yani siyaset Karadeniz'de işlediği gibi işlemiyor. Orta Anadolu'da işlediği gibi işlemiyor. Siyasetin güvenliği yok. Türkiye Güneydoğu'da bu noktaya nasıl geldi? Tabii 70'li yıllarda bu hareket yoktu. 1980'li yıllarda, 84'te başladı bu hareket ve bu hale dönüştü. Endişeler vardı. Türkiye'de 1970'li yıllarda Türk-Kürt ayrımı yoktu. İnsanlar birbirlerini Türk-Kürt falan diye ayırmazdı. Çünkü aslında bu insanlar değişik etnik menşelerden gelse de birbirini kabul etmiş, senelerce kardeşçe yaşamış ve bu ülkenin iyi zamanlarını paylaşmış, kötü zamanlarında beraber olmuş ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ni beraber kurmuşlar. İstiklal Harbi'ni beraber vermiş, TBMM'de yer almış, yer almayan aşiretler var ama kongre Erzurum'dan başlamış. Erzurum'a Doğu illerinin ileri gelenleri çağrılmış. Yani Türkiye'nin bölünmesi hadisesine buradaki halk o günkü haliyle karşı çıkmış. Türkiye'nin bölünmemesi için, devletin yaşaması için bu halk Çanakkale'ye de gitmiş, İstiklal Harbi'ne de gelmiş. Ve kendisi bölgesinden de yabancıları sürüp çıkarmanın yollarını aramış. Gerçi bu bölgenin bir kısmında Kürtçenin konuşulduğu veya Kürdüz diyen halkın hakim olmadığı bölgelerde kahramanlık destanları yazılmış. Kahraman Maraş'ta, Gaziantep'te falan ama Şanlıurfa'da da kahramanlık destanları yapılmış. Bunun içerisinde Türk-Kürt ayrımı yok, hepsi beraber. Aynı destanı, İstiklal Harbi destanını da bu insanlar beraber yazmışlar. Sonra Cumhuriyet'e beraber sahip çıkmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük özelliği de grupları ve cemaatleri ayırmıyor. Gruplara ve cemaatlere hak tanımıyor, bireye hak tanıyor. Sen Bitlislisin, öbürü Muğlalı. Hiç farkı yok. Türkiye'nin mayası. Atatürk'ün bulduğu formül bu. Evet, ve fırsatlar eşit, imkanlar eşit, haklar eşit, sorumluluklar eşit. Bu yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mayası. Evet, maya bu. Millet tarifi de etnisite üzerinden yapılmamış. Şöyle diyor ki, misak-ı milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran halka Türk denir diyor. Ve bu Lozan sonrasında İsmet Paşa'nın da beyan ettiği tariftir. Ve daha sonra evet, ne mutlu Türk'üm diyene demiş ama adam ne mutlu Türk ırkından gelene dememiş. Devlet, ulus devlet olacaktır. Devlet olmak için toprak lazım, bir de ulus lazım. Artık 1. Dünya Savaşı sonundaki devlet Avrupa sisteminde ulus devlettir. Ulus nasıl olacak? Ulus eşit haklardan müteşekkil, geçmişe sahip, geleceğe sahip, aynı ideale koşan insanlar topluluğu ve ulusun bir adı olacaktır. Türk ulusu. Başka türlü olmaz. İki uluslu, üç uluslu olmaz. Ulus devlet istiyorsanız ulusunuzu tarif edeceksiniz. Daha sonra bu gerek 24 Anayasası'nda, gerek daha sonraki dokümanlarda Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür şekline getirilmiş. Şimdi buna itiraz var. Biz ayrı milletiz. Evet, yine Türkiye Cumhuriyeti olsun ama iki milletli olsun diyorlar. ayrılmak imkansızdır. PKK ve aynı çizgideki siyasi parti ve temsilcileri bunu talep ediyorlardı. Kürtlere anayasal güvence sağlansın denilirken de kurucu ulus olarak anayasaya yazılsın talepleri vardı. Bugünlerde ise farklı kültürlere anayasal güvence verilsin yeterli olur, PKK'ya silah bıraktırırız diyor Abdullah Öcalan. Farklı formüller gündeme getirilse de özü Türkiye Cumhuriyeti'nin iki uluslu bir devlete dönüşmesi talebi. Bu mümkün olabilir mi? Şimdi dedikleri şudur, biz Kürt milletiyiz, Türk'üz dendiği zaman İstiklal Marşı'nı söylerken dahi onu yadırgadı bir takım cereyanlar. Yani iki milletten müteşekkil bir federasyon olsun diyorlar aslında. Ama Türkiye bunları görmüş, bu bir süre sonra federasyona, bir süre sonra da ayrılığa gidiyor. Şimdi şuraya gelelim, Türkiye ayrılabilir mi? Türkiye'de halk ayrılabilir mi? Bu imkansızdır. Çünkü Kürt'üz diyen insanların 1,5 milyonu İstanbul'da yaşar, 100 bini Antalya'da yaşar, 100 bini Bursa'da yaşar, 70 bini Manisa'da yaşar, belki 100 bini Konya'da yaşar. İşte şurada Cihanbeyli, Kulu'ya kadar ve çok pırıl pırıl bir kasaba, Yenice Oba'ya kadar devletin getirip yerleştirdiği insanlar vardır. Kırşehir'de, yani hadi şurası sizin olsun demek imkanı yoktur. Yani o imkan olsa başka şekilde hareket edilir mi edilmez mi onu tartışmıyorum. O imkan yoktur. Yani nereye koyacaksınız? Türkiye yeniden muhacerete mi sahne olacak? Yani batı bölgelerinden veya İstanbul'dan insanlar doğuya, güneydoğuya, oradaki insanlar bu tarafa mı geçecek? O vahşet olur bana göre. Onun için herkes aklından çıkarsın. Türkiye'nin pratik olarak bölünme imkanı yoktur. Esasen halk Türkiye'de akıllıdır. Halkın Türkiye'yi bölmekte yararı da yoktur. Ama bir maceraya girdiğiniz zaman daima arkanızda insan bulabilirsiniz ve zarar da verebilirsiniz. Böyle bir macera, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme, Türk'ün topraklarına devlet kurma bir maceradır. Bunda da kimse muvaffak olamaz. Türkiye topraklarını nereden gelirse gelsin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı savunacak güce sahiptir. 10 sene 90'dan 2000'e kadar olan MGK'nın ve devlet politikalarının esası budur. Ve bu hadise nasıl ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'na gittiği zaman Türk'ü Kürt'ü beraber hareket etmiştir. Türkiye eğer bir tehdit Kürt devleti kurmak için gelse, Türkiye'yi parçalayalım bir Kürt devleti kuralım diye gelse bunun karşısında yine Doğulusu, Batılısı, Kürt'ü, Türk'ü beraber çıkmak durumundadır. Bugünkü durum budur. Türkiye evvela bunu başarabilmelidir. Cumhuriyet döneminde de tam olarak PKK gibi olmasa da Kürt isyanları dediğimiz hareketler oldu. Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet sonrasında durum neydi? Devletin arşivleri ne diyor bu konuda? Devletin arşivinde bir Dersim raporu var. Kazım Orbay'ın raporu. Çok önemli bir rapor. Bir Hilmi Uran raporu var. Hilmi Uran çok önemli bir rapor. Müthiş bir şey. O günkü Doğu, o günkü Türkiye. Bir de Burhan Oltan var. Bu maliye müfettişi bir adamdır, parlak bir adamdır. Bundan sonra Hazine Müdürlüğü yaptı 1950'de. Bu maliye müfettişiyken 1947'de Van'a, Hakkari'ye oralara gitmiş bir rapor yazmış. Burada Doğu'nun o günkü halini çırılçıplak görüyorsunuz. Şimdi bu raporu okuduğun zaman tüylerin diken diken olur. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar âli cenap olduğu görülür. O günkü zamanda ülkenin bu köşesi böyle de sanki başka köşeleri bundan çok mu farklı? Ama yine başka köşelerinde yine gelir melir bir şeyler var. Ama bu insanın bu rapordaki durumdan, Hilmi Bey'in raporu da öyle. Ama Hilmi Bey'inki biraz eski, 30'lu yıllara ait. Bu 40'lı yıllara ait. Benim göreve başladığım yıllardaki durumu da biliyorum ben. 1949'lu yıllardan itibaren bizzat gördüm de Anadolu'daki durumu. Fakirlik, yoksulluk da çok önemli faktör. Mesele Kürtlere ayrı muamele değildir. Uzun süre sorunun kaynağında ekonomik ve sosyal olarak geri kalmışlığın bulunduğu söylendi. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yapılmadığı, bölgenin sürgün yeri olarak görüldüğü, Kürtlere hiçbir hak verilmediği, hor görüldüğü, ikinci sınıf muamele yapıldığı gibi. Sizce bu faktörlerin etkisi nedir? Mesele bize bakmadılar da biz onun için gayri memnunuz meselesi değil. Bir de efendim bize ayrı muamele yapıldı. Ayrı muamele yapılması değildir şikayet konusu. Şikayet konusu devletin işleyişindeki arızalardır. Bunun doğusu da şikayetçi, batısı da şikayetçi. Yani size Bitlis halkı olduğunuz için ya da Muş halkı olduğunuz veya Kürtçe konuştuğunuz için ayrı muamele yapan yok. İzmir'de oturabiliyorsunuz, Kadife Kale'de istediğiniz şekilde. Karşıyaka'da istediğiniz şekilde oturabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. İstanbul'da oturabiliyorsunuz, Kadıköy'de istediğiniz işi yapabiliyorsunuz. Cumhurbaşkanı olabiliyorsunuz, başbakan olabiliyorsunuz, genelkurmay başkanı olabiliyorsunuz. Kuvvet komutanı olabiliyorsunuz, milletvekili olabiliyorsunuz. Vali olabiliyorsunuz, yüksek hakim olabiliyorsunuz. Üniversite rektörü olabiliyorsunuz, meşhur olabiliyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ali Cenap'tır derken Türkiye Cumhuriyeti'nde ayrım yoktur demek istiyorum. Efendim sen böyle diyorsun ama beni ayırdılar. Olabilir kardeşim, bunlar münferit hadiselerdir. Seni de ayırmışlardır. Adam başka birini de ayırmıştır. Başka sebepten ayırmıştır veya hiç sebepsiz de ayırmıştır, haksızlıkla yapılmıştır. Bunlar münferit hadiselerdir. Şimdi tabii ki burada şu hadise önemli. Terör olayı. 1984-2005 arasındaki hadisenin değerlendirilmesi raporu var. İyi bir rapordur bu. Ben bu hadiseyi bugün dahi çok iyi takip ettim. Resmi kaynakların bilgilerine dayanır. Avrupa Konseyi'nin Kürt sorunu raporu var, bir harita var. National Geographic haritasıdır. Şimdi bugün Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması hadisesinin Türkiye üzerinde yapacağı etkilerden endişe edilmesinin sebebi, şuraya kadar izah ettiğim hadisede bağımsız Kürt devleti, 3-4 devletin toprakları üzerinde devlet olmayan halkın bir devlete sahip olmasının yeniden dünya kamuoyunda neşir nüma bulması ve bu bölgelerde yaşayan insanların zihinlerinin çelinmesidir. Endişe edilecek şekilde. 2003 yılının Mart ayında Irak'ta yapılmış müdahale, Türkiye'nin hiçbir kusuru olmadığı halde Türkiye'yi büyük sıkıntılar içerisine sürüklemiştir. Evet, bu ülkede insanların Kürt'ü, Türk'ü diye birbirlerine ters bakması, birbirlerinden kopması, Türkiye'nin bölünmesine varabilecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük yara almasına varabilecek bir takım hadiselere sebep olması düşünülemez. Yalnız mesele düşünülmezden ibaret değil, tehdit zaten aklı başında olan insanlardan gelmez. Bir takım maceracılardan Türkiye'ye tehdit gelmediğini söyleyemeyiz. Türkiye bir yerden sonra en önemli tehdit olarak bölücülüğü saydı. Tabii bölücülüğün irtica ile de takviye edilmemesi lazım. Dinimden kökümden olana oy bizi korkutur. Bölücülük artı irtica tehdidi anlamında mı söylüyorsunuz? Bu hadiselerin irtica ile takviye edilmemesi lazım. Yani şöyle, mesela bir gazetede bile vardı. Muş'ta bir adam kime oy vereceksiniz dendiği zaman kökümden olana, dinimden olana dedi. Muş'ta bir adam bunu dedi. Bunu kendiliğinden demez. Bu laftan biz korkarız. İkincisi, bu laftan bir takım kimseler haz eder. Haz ettikleri için korkarız. Şimdi bugün bütün bu şartlar içerisinde Türkiye birliğini muhafaza, Türkiye'de bu terör olayını etkisiz hale getirme en önemli sorundur. Bunun için yine dünya ile olan münasebetlerimize bu konu işlenmeli. Dünyada bilhassa 9-11'den sonra terör biraz daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye Irak'a girmeliydi. Mart 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaline gelirsek, Türkiye 1 Mart tezkeresini geri çevirmekle sizce hata mı yaptı? 1 Mart tezkeresi geçseydi ABD ile ilişkiler ve Kuzey Irak'ta Kürt devleti lehine gelişmelerin önüne geçirebilir miydi? Burada da çok farklı görüşler var. Geçseydi bile sonuç değişmezdi. ABD Türkiye'yi başından beri istemiyordu görüşü de var. Bunu sizinle konuştuk, epey de konuştuk. Irak'ın bu hale gelmesi karşısında acaba Türkiye Irak'a girseydi iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Bunu kestirmek çok kolay değil. Ama meseleye şöyle bakalım. Türkiye'nin hedefi kendi toprakları üzerine bir bağımsız devlet kurulması istikametindeki en ufak ihtimali dahi Türkiye göze alamaz. En ufak ihtimali ortadan kaldırmak için risk almaya ve fedakarlık yapmaya mecburdur. Çünkü zamanında risk almazsa ondan sonra çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Benim düşüncem buydu. Yine benim düşüncem, Atatürk ile İsmet Paşa arasında bir konuşma var. Bu konuşma Musul vilayetinin Lozan'da Irak'a terk edilmesi konusunda. Ve birbirlerine diyorlar ki, Musul'un Türkiye sınırları dışında kalması Türkiye için daima tehdit olacaktır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ahalinin bir kısmı bu tarafta kalıyor, bir kısmı o tarafta. O tarafta kalan ahali Türkiye için her zaman sıkıntı olacaktır. Onun için de zaten Türkiye Irak'ı tanırken 1932'de şart koymuş. Diyor ki Kuzey Irak Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit oluşturmayacaktır. İki Arap, Kürt ve Türkmen hepsi bizim kardeşlerimizdir. Bunlara karşı Irak devleti farklı tavır uygulamayacaktır. Üçüncüsü, Türkiye ile Irak arasında Kuzey Irak ticaret için kullanacaktır şeklinde şartlar var. Şimdi benim düşüncem Türkiye Irak'a girmeliydi. Gireceği yer zaten Anbar eyaletine kadar gidip ABD'yi kurtarmak olmayacaktı. Gireceği yer Kuzey Irak olacaktı. Kuzey Irak'ta bir şerit olacaktı. Müzakere de öyle yapılmış. Bunu Deniz Bölükbaşı çok iyi açıkladı. Eğer Türkiye oraya girseydi Kuzey Irak'ta bir bağımsız idare, özerk idare meydana gelemezdi. Kuzey Irak'ta meydana gelen bu bağımsız özerk idare ABD'nin himayesinde olmazdı. Aksine Türkiye'nin himayesinde olurdu ve Türkiye daha sonra bugün olduğu gibi Kuzey Irak'ta nüvelenmiş PKK yerleşiminden şikayet edip oturmazdı. Şikayet ediyor, bir şey yapamıyor. Bu acaba bağımsız Kürt devleti kurulması halinde bunun Türkiye etkileri ne olur gibi bir düşünce. Hiç olmazsa bugün olmazdı. Böyle bir şey olmazdı çünkü. Bakın, girmek kolay mı olurdu? Her harekette risk var, o riski göze almak lazımdı. Almamak suretiyle bugün tir tir titriyoruz. Orada 4-5 bin kişi, birkaç bin kişi de Türkiye'nin içinde var. Genellikle 3-5 bin kişi de Türkiye'nin içinde var. Türkiye'de görüyorsunuz, seçim yapılıyor. 56 tane belediye biz Kürdüz diye adamların seçildiği belediye oluyor. Zaten Türkiye'de belediye seçildiği zaman Türkiye kime müdahale ediyor? Herkes kendi belediyesini kendi seçiyor. Milletvekili seçildiği zaman kime müdahale ediyor? Kimseye müdahale ediyor. Bir taraftan kan devam ediyor Türkiye'de, bir taraftan ayrılıkçılık tohumları ekiliyor. DTP teröriste kardeşimiz diye bakmamalı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra DTP parlamentoda grup kurdu. Bağımsız seçildiler, sonra DTP'ye geçerek grup kurdular. Böylece %10'luk barajı dolanmış oldular. DTP'nin meclisteki varlığı süreci nasıl etkiler? Türkiye'nin önünde önemli bir olaydır o. Şimdi bağımsız milletvekiliyiz diye gelip de parti kuranlar aslında DTP denen partinin mensupları olan kişiler. PKK hareketine nasıl bakacaklardır? Eğer bu harekete Batman'da onların milletvekillerinden birinin dediği gibi biz bunlara katildir, canidir diyemeyiz çünkü bunlar bizim kardeşimizdir diye bakarsa Türkiye bunu kaldırmaz. Ve bir taraftan dağlarda, ovalarda, şehirlerde, kasabalarda cinayetler işlenmeye devam edecek, bir taraftan da bunları savunan, hiç olmazsa bunları kötülemeyen, kınamayan bir grup siyasetçi olacak. Türkiye bunu kaldıramaz. Türkiye bunu kaldırmadı geçmişte. 1994'teki hadise budur. Türkiye kaldırmadı. Oralardaki en yakın adamlar geldiler, dediler ki devlete yakın, siz anarşiyi önlemek istiyorsunuz, terörü önlemek istiyorsunuz. Evet dedik. Terör sizin meclisinizdedir. Mecliste bu adamlar böyle konuştuğu sürece dağdaki adamları siz halledemezsiniz, dedi Kürt kökenli bu adamlar. Bu özgürlük meselesi değil. Özgürlük insanların başkasını öldürme hakkı anlamına gelmez. Her halk, her devlet kendi güvenliği için her türlü tedbiri alacaktır. Efendim, siz Türkiye'yi bölmekte, bölünmesine yardımcı olmakta özgürsünüz. Bu mümkün olmaz. Paşa utandı, ben utandım. Avrupa bu işe liberasyon meselesi olarak bakıyor demiştiniz. AB'nin yaklaşımı da böyle yorumlanabilir. Leyla Zana ve arkadaşlarıyla ilgili tutumlarını hatırlıyorsunuz. TBMM'de DTP grubu var. Daha önce sözünü ettiğiniz olayda DEP milletvekilleri çıkarıldı, milletvekillikleri düşürüldü, yargılandılar. Olaya da Avrupa'dan büyük tepki geldi. Bölgede başka partilerin siyasi varlığı olmadığını da söylediniz. Bu durumda ne olacak? Çözüm nedir size göre? Bir yerden sonra Türkiye dünyadan gelen tepkileri dinlemeyecektir. Dinleyemez yani. Yani her gün cenazeler, Türkiye'nin çeşitli yerine cenazeler olacak. Bir süre sonra ayağa kalktılar. Benim gözümün önünde vatandaşım Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş Paşa'ya Ankara'da cenazede dedi ki, paşa paşa, ne zamana kadar bu gençlerimizin ölmesine razı olacaksınız? Ne zamana kadar bu askerlerin ölmesine razı olacaksınız, dedi. Paşa utandı, ben de utandım, açıkça söyleyeyim, dayanamazsınız. Ancak AB'den, dünyadan tepki ne gelecek? Hiç tereddütsüz gelecek. Bu kendini koruma, kendini ayakta tutma, kendi canını koruma insiyakı var ya, o her şeyden öndedir. Açlıktan, susuzluktan ölmemek için inşallah oraya gelmez. Bu defa akıllı olurlar. Çünkü mesela ben 94'te ben bunların parlamentodan yaka paça çıkarılmasına karşıydım. Mani olamadım. Olmadınız mı, olamadınız mı? Olamadım. Olamadınız, öyle bir hareket gelişti. Peki normali nasıl olabilir? Siz Kürt realitesini tanıyoruz, kabul ediyoruz demiştiniz. Üniter yapı içerisinde bunu nerede durdurabilir Türkiye? Şurada durur aslında. Herkes eğri oturup doğru konuşmalı bence. Ne istiyorsunuz? Yani biz Kürdüz diyenlere değil de bu Kürt sorununu çözün diyenlere ne istiyorsunuz diye sormak lazım. Ne istiyorsunuz? Neyi yaparsak bu Kürt sorunu çözmüş oluruz? Göreceksiniz, Türkiye'nin bölünmesine giden talepler dışında çok fazla bir şey bulamayacaksınız. Çoğu yapıldı mı diyorsunuz? Eksik varsa yapılmalıdır. Mesele hizmet meselesi değildir, onu söyledim. Kürtçe konusu? Dille ilgili bir şey yok. Zaten dil serbest olmasa da bu zamana kadar ayakta duramazsınız. Ama istiyorsunuz ki iki dil, iki resmi dil, iki halk. Bu mümkün olmaz. Bu zaten bölünmeyi kabul etmektir. Kürtçe eğitim Türkiye'yi böler. Kürtçe de eğitim dili olsun talebi var. O bölünmeye götürür. Sonra bir şey daha var Türkiye'de. Bugün Türkçe olmasa ben Kürdüm diyen insanlar dahi kendi aralarında konuşamazlar. Çünkü lehçeleri farklıdır. Çünkü radyolarında bile görülüyor bu. Birbirlerini anlamazlar. Türkçe, İngilizce gibi çeşitli halkların bir komünikasyon vasıtasıdır. Son dönemde DTP biz üniter yapı içinde yaşamak istiyoruz ama bazı haklarımız anayasal güvenceyle bağlanmalı diyorlar. Üniter yapıyı bozmadan birlikte yaşamanın sınırı nedir sizce? Refahtı, imardı, inşaydı. Bunları Türkiye yapmalıdır da. Sorun sadece refah mı? 30 senedir söylüyorum. Ona karşı ben pilot iller seçeceğim Türkiye'de. Şırnak diyeceğim. 10 senede Bursa seviyesine getireceğim. Seferberlik yapacağım. Ben yapamadım bunu. Terör dolayısıyla yapamadım. Hakkari diyeceğim. Neyim var, ne lazım? Ben Hakkari meydanına giden tek cumhurbaşkanıyım. O günkü belediyenin, valilerin ödleri koptu. Sokaklarda ben yürüdüm. Zor şartlar içerisinde yürüdüm. Ne istiyorsunuz dedim. Baraj istiyoruz. Yapalım. Fakülte istiyoruz. Yapalım. Okşayacaksınız, bunları kucaklayacaksınız. Siyasetin bu insanları bir yabancı gibi görmemesi, daha doğrusu yanlış ellere bırakmaması lazım. Onun için siyasi partileri çok önemsiyorum. Orada mutlaka varlık göstermeliler. Çok önemli hadise siyasi partiler. Son dönemde bir tartışma konusu da şu. Kuzey Irak, Güneydoğu'daki insanlarımız için bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi haline gelebilir mi? Vatandaşlarımız aidiyet anlamında Barzani yönetimine meyledebilir mi? Kuzey Irak'ın Kürt vatandaşlarımızı bu biçimde etkileme olasılığı var mı? Var. Geniş çapta olmasa bile etrafını etkileme imkanı var. Çünkü Türkiye şu sebeple bu sebeple başladığı işleri tamamlamakta gecikirse o hep var. Ben MGK'ya bir rapor verdim. Daha doğrusu görevi bıraktığım zaman Cumhurbaşkanı Sezer'e verdim bir rapor. Bir Genelkurmay Başkanı'na verdim, bir de Başbakan'a verdim. Bir de MGK'da ben bu Doğu ve Güneydoğu hizmetleriyle ilgili bir müzakere yaptım, bir karar çıkardım. 107 maddelik Güneydoğu planı. Buralarda çok mesafe alınmadı. Ben şunu söyleyeyim, Güneydoğu meselesini sadece askerlerin sırtına yüklemek yanlıştır. Sadece devletin sırtına yüklemek de yanlıştır. Pekala, Türkiye'nin teşebbüsleri oraya gitmeli, yatırım yapmalı, iyi ama evvela adamın hayatını garanti altına alacaksın. Mesela biz Urfa'da çok iyi mesafe aldık ama aynı şeyi Şırnak'ta, Bitlis'te alamadık. Oralara gidebilmesi lazım. Gidilebilmesi için de mutlak manada daha iyi idareleri oralara götürmek lazım. Yapılacak iş bu. Sorunun terör boyutu da sürüyor bu arada. Türkiye yine sınır ötesi harekatı tartışıyor. Sizin yönetiminizdeki dönemde 4 defa çok büyük sınır ötesi harekat yapıldı. Bunların biri sizin başbakanlığınızda, diğerleri cumhurbaşkanlığınızda. Çok büyük, maliyetli, başarılı harekatlar ama bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Türkiye bu askeri mücadelesinin sonuna geldi mi? Askeri olarak yapacağı şeyler bitti mi? Hayır, bu bir süreç. Bu sürecin İspanya'daki, İrlanda'daki süreçten çok farkı yok. Doğan Güreşbaşı'yı ben İspanya'ya da İrlanda'ya da gönderdim. O gitti, onları tetkik etti geldi. Raporları falan vardır, kendinde vardır. Bu süreç bitmiyor, ancak yapabildiğin şey etkisiz hale getirmek. Bu süreçle yaşamak bir yere kadar. Fakat süreç sizi güncel hayatınızı rahatsız eder durumdan çıkmalıdır. Şimdi adam getiriyor 300 kilo patlayıcı maddeyi getiriyor, Ankara'nın ortasına koyuyor. Bunu koyuyor, kim yaptı bunu diyorsun, altından PKK çıkarsa, o çıkarsa Türkiye için çok kötü bir şey olabilir. Getirebilmiş olmaları çok kötü. Ankara'da otoparkta bulunan patlayıcı yüklü minibüs etkisiz hale getirilmişti. Patlatmış olmaları daha vahim bir olay olurdu. Getirebilmiş olmaları da o kadar vahimdir. Getirme ihtiyacı içerisinde olmaları, o temayül içerisinde olmaları vahim bir şey. Ve bu çeşit şeylerden kurtulabilmeli Türkiye. Kim yaptı bunu? PKK. Bu böyle devam edemez. İşte bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Yine bu milliyetçiliğe, etnik milliyetçiliğe dayanan cereyanları tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değil. Her defasında bunlarla bir miktar uğraşmayı göze alacaksınız. Etnik milliyetçiliğe dayandığı için mi sıfırlanmıyor? Hayır ama bu hem bölgedeki hem de Türkiye'nin genelindeki rahatsızlığı ortadan kaldırıp dünyanın gözünü üzerinize almanız lazım. Büyük oyun başladı. Olaya bir de ABD açısından bakarsak Irak'taki hedefi nedir? Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasını istiyor mu? Türkiye, İran ve Suriye'ye rağmen bunu yapabilir mi? Benim kanaatim ABD daha 20 sene süper güçtür ve dünyanın bu bölgesiyle birinci derecede ilgisi vardır. Birinci sebep enerjidir ama sadece ondan ibaret değil. Dünyanın bu bölgesini, daha doğrusu Orta Asya'ya kadar uzanan bölgeyi Çin'e ve Rusya'ya bırakmak istemez. Big game, yani büyük oyun başlamıştır ve önümüzdeki 10 sene içerisinde bir takım şeyler olacaktır. ABD'nin dünyanın bu bölgesinde Avrupa ile olan münasebetleri de sıklaştırılacak. Aslında kimdir ABD'nin dostu olabilecek? İran değil, Irak da değil, Suriye de değil. Bir tek Türkiye olabilir ve Türkiye'yi Irak'ta kurulacak ve kaç sene alacağı belli olmayan bir junior devlet için veyahut bir kısım Kürt halkı memnun etmek için Irak'ta bir devlet kurulmasındaki menfaati ABD'nin Türkiye'yi gücendirmekteki maliyetinden çok daha azdır. Türkiye 70 milyonluk bir ülke. Bence kendi kendine ne kadar güç ve kudret sahibi olduğunun farkında olmayabilir. Ama Türkiye bir güç ve kudret sahibi ülkedir. Eğer istikrarsızlığa gitmezse güç ve kudret sahibi olmayı 10 sene içerisinde katlayacaktır. Zaten Türkiye'nin bana göre yine gerek Avrupa nezdinde, gerek ABD nezdinde, gerek Orta Doğu nezdinde güç ve kuvvet, itibar sahibi olması bugünkü gücünü katlamasına bağlıdır. Bu gücünü katladığı zaman bu mümkündür. Çünkü ben bunu söylerken Türkiye'de 13 köyünde elektrik olan bir Türkiye'den 40 bin köyüne elektrik götürmüş ve illerinin birbirlerine ulaşmadığı, bir tek kilometre hava hattının bulunmadığı, 80 milyon dönüm toprağının ancak üçte birinin sulandığı, her şeyi satın aldığı bir Türkiye'den buraya gelindiğini gördüm. Bunun katlanması lazım. Türkiye'nin havanda su dövmeyi bırakıp ileri gitmek için bir ilk hedefler planı yapıp üstüne yürümesi lazım.''